ölüm yenildi.
Kutsal yazılar Adem'in öldüğünü söylerler. Yaratılış 5:5 ve onun gersel öyküsü böylece son bulur. Aynı durum Adem'in soyu için de geçerlidir. Yaratılış kitabının 5. bölümünde onların mezar kitabeleri de yazar ve o öldü. O öldü. O öldü. O öldü. O öldü. Günah hastalığının bulaşmış olduğu erkeklerin ve kadınların tarihi böyledir. Yaşadılar, öldüler ve gömüldüler. Bu durum her kuşak ve her yüzyıl için geçerliliğini sürdürdü. Ama Mesih'in öyküsü bir mezarda sona ermedi.
Boş mezar.
Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağrırken Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın. Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa, korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler, beni orada görecekler. Matta 28:1-10. Ölüm Mesih'i tutsak alamazdı. İsa'nın hiçbir günahı olmadığı için Tanrı onu ölümden diriltti. İsa yalnızca dünyanın günahının cezasını ödemekle kalmadı. Aynı zamanda bu cezanın üzerinde zafer kazandı. O ölümün kendisini yendi. Şeytan ve cinlerinin ürpermeleri ve korkudan titremiş olmaları gerekir. Din önderleri çileden çıkarak kendilerini kaybettiler. Kadınlar biraz önce dirilmiş Rablerini görmüş olan, daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, siz şöyle diyeceksiniz, öğrencileri geceliğin geldi, biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır. Matta 28:11-15. İsa'nın düşmanları mezarın boş olduğunu biliyorlardı. Gerçeği gizlemek için ne yapacaklarını şaşırdılar. Öldürmüş oldukları adamın yaşama geri dönmüş olduğunu insanların bilmesini istemiyorlardı.
Ölüm yenildi.
Tanrı Aden bahçesinde Adem'i, yaratıcısının tek bir kuralına dahi itaatsizlik ettiği takdirde kesinlikle öleceği konusunda uyarmıştı. Şeytanın yanıtı Tanrı'nın yanıtının tam aksiydi. Kesinlikle ölmeyeceksin. Ve Adem'i ve tüm insan soyunu bir ölüm ve yıkım yolundan aşağı doğru yönlendirmeye devam etti. Ölüm, binlerce yıl erkekleri, kadınları ve çocukları acımasız pençelerinin elinde tuttu. Sonra Tanrı'nın oğlu ölüme meydan okudu. Onu yenilgiye uğrattı ve sonsuz yaşama giden kapıyı açtı. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. 1. Korintliler 15:22. Dün yaşlı bir hanım komşumuz bana, yaşamda korktuğum tek şey ölüm dedi. Bu hanıma ölerek ve tekrar dirilerek o korkunç düşmanı yenen sonsuz kişiden söz edebildiğim için öyle çok sevindim ki. Tanrı'nın kendisine verdiği çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. İbraniler 2:14-15. İsa'nın günahımız uğruna yalnızca öldüğünü ama ölümden dirilmediğini varsayalım. O zaman ölüm hala korkulacak bir şey olurdu. Rab İsa ölümü yenerek şeytanın en güçlü silahından ve insanın en çok korktuğu düşmandan daha büyük olduğunu sergiledi. İsa ölümü yendiği için ona güvenenlerin bu yaşamda ya da diğer yaşamda korkacakları hiçbir şey yoktur. Tanrı'nın mesajı açık sözlüdür. Eğer siz yerinize geçen olarak çarmıhta acı çeken, ölen ve üçüncü gün dirilen Tanrı oğluna güveniyorsanız, o sizi ölümün boğucu egemenliğinden özgür kılacak ve size sonsuz yaşamını verecektir. Günah tarafından tutsak edilmiş bir dünyaya Tanrı'nın verdiği iyi haber budur. Kutsal yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. 1. Korintliler 15:3-4. İsa Mesih inanan herkese şöyle der: "Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Korkma. İlk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Amin. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir." Yuhanna 14:19, Vahiy 1:17-18.
Şeytan yenildi.
İsa ölüm bölgesine girdiği ve 3 gün sonra bu bölgeden çıktığı zaman savaş alanındaki yüksek yerlere çıktı. Zafer onun asla vazgeçmeyeceği bir avantajıydı. Şeytan yenilmiş bir düşmandır. O ve onun cinleri umutsuz bir şekilde savaşmaya devam etmelerine rağmen savaşı kazanamazlar. Tanrı'nın Adem ve Havva'nın Adem bahçesinde günah işledikleri o günde duyurmuş olduğu peygamberliği nasıl yerine getirdiğini anlıyor musunuz? Tanrı'nın söz vermiş olduğu gibi kadının soyu İsa, yılan, şeytan tarafından yaralandı. Ama aslında bu yaralar şeytanın uğrayacağı felaketi mühürlemiş oldular. Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. 1. Yuhanna 3:8. İsa ölümü, gömülmesi ve dirilişi aracılığıyla toprağa döneceksin. Yaratılış 3:19 ifadesiyle belirtilen günahın laneti üzerinde zafer kazandı. Şeytan binlerce yıl boyunca Adem'in ölen soyunu toprağa geri döndüren ölümün çürüten sürecini küçümsedi ve alay etti. Ama şimdi karşısında bedeni toprağa geri dönmeyen biri vardı. Onun bedeni mezarda neden çürümedi? Ölümün onun üzerinde gücü yoktu çünkü o günahsız olandı. 1000 yıl önce Peygamber Davut şu duyuruda bulunmuştu: "Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin." Mezmur 16:10. Kutsal olan şeytanı ve ölümü bizim için yenilgiye uğrattı.
Kanıt.
İsa'nın dirilişi hakkındaki kanıtların sayısı çoktur ve ikna edicidirler. Mezar boştu. Ceset hiçbir yerde bulunamadı. Mezarın boş olduğuna önce kadınlar tanık oldular. Meleğin bildirisini işittiler, İsa'yı diri olarak gördüler, ona dokundular ve onunla konuştular. Eğer müjde kayıtları gerçek değil de uydurulmuş olsalardı, bu müjdeleri yazan 4 erkek, sizce kadınlara her konuda öncelik tanımak gibi bir ayrıcalık verirler miydi? İsa'nın dirildikten sonra çok sayıda kişiye görünmesi belgelerle kanıtlanmıştır. Diriliş olayını izleyen onlarca yıl, güvenilir yüzlerce tanık, dirilmiş Mesih'le birlikte yürüdüklerine ve onunla konuştuklarına tanıklık edeceklerdi. İsa'nın öğrencileri onun acı çektiğini ve öldüğünü görmüşlerdi. Hayalleri yıkılmıştı. Mesih'in asla ölemeyeceği gibi yanlış bir düşünceye sahip oldukları için umutları kırılmıştı. Evlerine korku içinde ve cesaretleri kırılmış olarak döndüler. Sonra bir şey oldu. İsa'yı diri olarak gördüler. İsa'nın kendilerine çarmıha gerileceğini ve 3 gün sonra dirileceğini söylemiş olduğunu aniden hatırladılar. Sonunda nihayet peygamberlerin sözlerinin ne anlama geldiğini anladılar. Önce korkak davranan öğrenciler, şimdi Mesih'in cesur tanıkları haline dönüştüler. İsa'nın ölümden dirilişinden kısa bir süre sonra zihni karışmış ve korku içinde olan Petrus, Yeruşalim'in düşman sokaklarında İsa'nın çarmıha gerilmesini planlayan kişilere hiçbir korkuya kapılmaksızın şu duyuruyu yaptı: "Kutsal ve adil olanı reddettiniz. Yaşam önderini öldürdünüz ama Tanrı onu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorsunuz. Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesih'in acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Elçilerin İşleri 3:14-19. İsa'nın öğrencileri için kendilerine sonsuz yaşam vermiş olan uğruna katlanamayacakları hiçbir zorluk yoktu. Mesih'in öğrencileri, aynı zamanda Hristiyanlar olarak da adlandırılırlar, Rab İsa adına yaptıkları cesur tanıklıkları nedeniyle alay edilmiş, hapse atılmış, kırbaçlanmışlardı. Hatta aralarından pek çoğu öldürülmüştü. Petrus işkence görmüş ve dünyasal tarih bilgilerine göre sonunda baş aşağı olarak çarmıha gerilmişti. Ama Petrus yine de diğer öğrencilerle birlikte kurtarıcılarının ve Rablerinin ölümü ve cehennemi yendiğini bildiği için bu tür işkenceleri sevinçle kabul etti. Onlar Tanrı'nın kendilerine bağışlama, doğruluk ve sonsuz yaşam vermiş olduğunu biliyorlardı. Ölüm artık onları korkutmuyordu. Çünkü fiziksel bedenlerinin öldüğü anda sonsuz can ve ruhlarının cennette Rab ile birlikte olacağını biliyorlardı. 2. Korintliler 5:8. Şimdi onları hiçbir şey korkutamazdı. Dünyaya iletecekleri bir mesajları vardı. Bu mesaj onlar için yaşamlarından daha önemliydi. Aşağıda size Mesih'in izleyicilerinden birinin eski Atina kentindeki kuşkucu ve alaycı bir topluluğa ilettiği mesajına nasıl son verdiğini aktarmak istiyorum. Tanrı şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir. Elçilerin İşleri 17:30-31. Pavlus'un mesajının sonucu açık ve basitti. Tövbe edin. Kendi kendinizi Tanrı'nın kesin yargısından kurtarabileceğinizi düşünmeye artık bir son verin. Bunun yerine günahlarınız uğruna kanını dökmüş olan ve ölümden dirilen kurtarıcınıza tamamen güvenin.
Olumlu kanıt.
Siz ve ben İsa'nın dünyanın kurtarıcısı ve yargıcı olduğundan nasıl emin olabiliriz? Yanıtı biraz önce okuduk. Tanrı, onu ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir. Yalnızca İsa'nın tek kurtarıcı olduğuna ilişkin daha fazla kanıta ihtiyaç var mıdır? Sonsuz yazgımız konusunda neden başka birine güvenelim? Ne yazıktır ki dünya üzerindeki insanlar Tanrı'nın öyküsüne ve mesajına yaşadıkları süre içinde karşı çıkan ölü kişilere saygıda kusur etmezler. Neden bir insan ölümü yenecek güce sahip olmayan ve Tanrı'nın sözüne karşı çıkan kişilere güvenmeyi seçer? Yerine getirilen peygamberliğin kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna dair tartışılmaz kanıt sağlaması gibi İsa'nın üçüncü gün dirilişi de aynı şekilde yalnızca İsa'nın bizi sonsuz ölümden kurtarabileceği ve bize sonsuz yaşam verebileceğine dair Tanrı'nın tartışılmaz kanıtıdır.
Tüm insanlar için kurtarıcı.
Kutsal yazılar gayet açıktır. İsa'nın ölümü ve dirilişi hakkındaki mesaj her yerdeki herkes içindir. Bu noktanın vurgulanması gerekir çünkü bazı kişiler size İsa'nın yalnızca Yahudiler için gelmiş olduğunu söyleyeceklerdir. Söylenecek hiçbir söz gerçekten bu kadar uzak olamaz. Mesih'in yersel hizmetinin Yahudileri hedef aldığı doğrudur. Ama onun bu ulusa gelmesindeki amaç tüm dünyaya kurtuluş sağlamaktı. 700 yıl önce peygamber Yeşaya Tanrı'nın oğluna vermiş olduğu vaadi kayda geçirmişti. Seni onlara ışık yapacağım. Öyle ki kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın. Yeşaya 49:6. Mesih dünyaya Yahudi önderlerin onu kralları olarak kabul etmeyi reddedeceklerini bilerek geldi. Aynı zamanda bu reddedilişi aracılığıyla günahın cezasını ödeyeceğini ve dünyaya kurtuluş sunacağını da biliyordu. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Yuhanna 1:10-12. İsa Mesih tüm insanların kurtarıcısıdır. Ama yalnızca onun adına, yani onun kimliğine ve günahkarları kurtarmak için yaptığına inananlara Tanrı'nın çocukları olma hakkı ihsan edilecektir. Dostum, Tanrı sizi seviyor ve sizi sizden oğlunun yaşamını esirgemeyecek kadar değerli görüyor. Ancak her şeye rağmen inanmanız için sizi zorlamayacaktır. Bu seçimi size bırakıyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3:16.
Zihin karışıklığı sona erdi.
İsa ölümden dirildiği aynı günde aklı karışmış bir grup öğrenciyle yürüdü ve konuştu. Bu öğrenciler Mesih'in kanını dökmesinin ve yaşama geri dönmesinin neden gerekli olduğunu hala anlamış değillerdi. İsa onlara şöyle dedi: "Sizi akılsızlar, peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler, Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi? Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı." Luka 24, 25-27. Sonunda nihayet zihinleri aydınlanmıştı. Nasıl bu kadar kör olabilirlerdi? Mesih geçici politik düşmanların egemenliğine son vermek için gelmemişti. Gelişinin nedeni şeytan, günah, ölüm ve cehennem gibi daha acımasız ruhsal düşmanlar üzerinde zafer kazanmaktı. İsa aynı gün daha sonra Yeruşalim'de misafir kaldıkları üst kattaki odada öğrencilerine göründü. Onlara çivi deliklerinin izlerini taşıyan ellerini ve ayaklarını gösterdi. Onlarla birlikte yemek yedi ve sonra onlara şunları söyledi: "Daha sizlerle birlikteyken Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir demiştim." Ve bundan sonra kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, şöyle yazılmıştır: "Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız." Luka 24, 44-48. İsa öğrencilerine uluslara bu olaylar hakkında tanıklık edeceklerini söyledi. Tanıkların duyuracakları mesaj açıktı: göklerin Rabbi günahın cezasını ödedi ve ölüm üzerinde herkes için zafer kazandı. Tanrı Mesih'e ve onun kurtarma eylemine iman, yürek seviyesinde güven ile birleşmiş bir tövbe, bir düşünce değişimiyle gelen herkese tam bağışlama ve gerçek huzur ihsan eder.
Huzur diyarına davet.
Başa dönelim ve yaratılışın 7. günü üzerinde düşünelim. Rab o gün ne yaptı? Dinlendi. Neden dinlendi? Dinlendi çünkü işi tamamlandı. 7. güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi, yaptığı işten o gün dinlendi. Yaratılış 2, 1-2. Tanrı'nın yarattıklarına eklenmesi gereken hiçbir şey yoktu. Tanrı'nın işi tamamlanmıştı. Aynı şekilde Tanrı'nın kurtarma eylemine eklenmesi gereken hiçbir şey yoktur. Tamamlandı. Tanrı yaratma eyleminden sonra nasıl dinlendiyse ve sevindiyse, aynı şekilde bizleri de tamamlamış olduğu kurtarma eyleminde dinlenmeye ve sevinmeye davet eder. Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse, onun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öyle dinlenir. İbraniler 4:10. Dünya üzerinde on binlerce din, hiçbir şey tamamlanmadı, bunu yapın, şunu yapın, daha fazla gayret gösterin derken, İsa, "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm," der. Matta 11:28. Tanrı'nın sizin için sağlamış olduğu kurtuluşta dinleniyor ve seviniyor musunuz?
Rab ile 40 gün.
Rab İsa ölümden dirildikten sonra 40 gün süreyle öğrencileriyle bir arada oldu. Onlara Tanrı'nın egemenliği ile ilgili birçok şey öğretti. Ona baktılar ve dirilen bedenine dokundular. Bedeni zaman ve yerden bağımsız, kalıcı ve görkemliydi. Tüm gerçek inananlar bir gün onun bedeni gibi bir bedene sahip olacaklar. Öğrenciler Rab İsa ile birlikte yürüdüler. Onunla konuştular ve beraber yemek yediler. Onlara yakında yanlarından ayrılacağını hatırlattı. Ama o yokken babanın içlerinde yaşaması için kutsal ruhu göndereceğini de söyledi. Onun ruhu öğrencilerine rehberlik edecek ve onlara dünyadaki uluslara yapacakları tanıklık konusunda güç verecekti. Sonra bir gün o, İsa, dünyayı mükemmel doğrulukla yargılamak üzere geri dönecekti. İsa'nın dirilişinin üzerinden 40 gün geçtikten sonra İsa, Yeruşalim'in doğu yakasındaki Zeytinlik Dağı'nda öğrencileriyle bir araya geldi. Babasının evine, Yuhanna 14:2, dönme zamanı gelmişti.
Göğe alındı.
Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu verdi: Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya su ile vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruh ile vaftiz edileceksiniz. Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İsa bunları söyledikten sonra onların gözleri önünde yukarı alındı. Bir bulut onu alıp gözlerinin önünden uzaklaştırdı. İsa giderken onlar gözlerini göğe dikmiş bakıyorlardı. Tam o sırada beyaz giysiler içinde iki adam yanlarında belirdi. Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Elçilerin İşleri 1:4-11.
Göklerdeki zafer kutlaması.
Böylece aynı peygamberlerin önceden bildirmiş oldukları gibi Tanrı'nın oğlu göğe alındı. 33 yıl kadar önce cennetteki meleklerin hayranlığını gönüllü olarak insanların hor görmesiyle değiştirmiş olan eve dönüyordu. Ama şimdi onunla ilgili değişmiş olan bir şey vardı. İnsanı kendi benzeyişinde yaratmış olan şimdi insanın benzeyişini taşımaktaydı. Kutsal yazılar Tanrı'nın oğlunun cennete geri dönüşü hakkında çok fazla ayrıntı açıklamazlar. Ama bizler yine de bu dönüşün görkemli olduğunu biliriz. Sayılamayacak kadar çok olan melekler ordusunun ve Adem'in soyundan kurtarılmış olanların Rab cennetin kapılarından girerken soluklarını tutmuş olduklarını gözlerimizin önünde canlandırabiliriz. Hepsi onu Tanrı'nın oğlu ve yücelik Rabbi olarak çok iyi tanıyorlardı. Ama şimdi onunla insanoğlu ve Tanrı'nın kuzusu olarak ilk kez karşılaşacaklardı. Cennetteki herkes soluğunu tutmuş bekliyordu. Aniden çalan borazanların görkemli korosu ve bir meleğin yükselen sesiyle bu sessizlik bozuldu. Kaldırın başınızı ey kapılar! Açılın ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri. Mezmur 24:7. Kapılar ardına kadar açılır ve cennetin yeri göğü inleten alkışları arasında şampiyon, Tanrı'nın biricik oğlu, söz, kuzu, savaş yaraları taşıyan insanoğlu İsa içeri girer. Kendisine tapınan kalabalığın arasından geçerek yürür ve babasının tahtına doğru gider. Dönerek Adem'in sayılamayacak kadar çok olan kurtarılmış soyuna bakar ve yerine oturur. Görevini başarıyla tamamlamıştır. Kurtarılmış olanlar onun önünde eğilirler ve adeta tek bir ses halinde ilan ederler: boğazlanmış kuzu övgüyü almaya layıktır. Vahiy 5:12. Kim bilir nasıl harika bir kutlamaydı. Bu kutlama hala sürüyor. Bu kutlama hiçbir zaman sona ermeyecek bir kutlama olacaktır.